Saffat 35. sohbet. 133. ayetten itibaren 30 Eylül 2018. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ma tevfiki illa billah. Subhaneke Allah, subhaneke la ilme lena illa meallemtena inneke entel alimul hakim. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Evet, geçen hafta bu sezonun ilk sohbetini yapmıştık. Konuyu biraz geniş aldık. Her senenin başında öyle bir giriş olarak hatırlatma yapıyoruz. Neden bahsetmiştik? Allah'a iman ve peygambere imandan bahsetmiştik. Neden? Çünkü Saffat suresinde kısa kısa da olsa bir iki ayette olsa peygamber kıssalarından misaller veriliyor. En sonunda onları toplayacak. İşte Hazreti İbrahim'den, Hazreti Musa'dan, Hazreti Harun'dan bahsetti. Hazreti İlyas'tan da bahsetti. 133. ayetten itibaren de kimden bahsediyordu? Hazreti Lut'tan bahsediyordu. Küçük bir hatırlatma yapalım birkaç dakika kadar. Hazreti Lut, Hazreti İbrahim'in yeğeni. Yani Hazreti İbrahim, Hazreti Lut'un neyi oluyor? Amcası oluyor. Babasının ismi Haran. Bu Harran denilen bölgenin, Harran Ovası'nın da babasından isim aldığı rivayet ediliyor. Bu kıssada geçen kavminin helak edilmesinin olayından sonra da yine biraz bahsedeceğiz. Tekrar Hazreti İbrahim'in yanına gidiyor. Zaten yakın bölgelerde yaşıyorlar birbirlerine. Ondan sonra da beraber bir dönem yaşıyorlar. Kendisine iman eden, Hazreti İbrahim'e iman eden bir avuç insandan biri. Birçok bölgede yaşıyor ama en son bu yaşadığı bölge bugünkü Ürdün topraklarında olan ne gölü dönüyor oraya? Lut Gölü denilen, kendi ismiyle anılan o göl civarında yaşıyor. En son helake uğrayan kavminin ismi ne? İşte telefonları bir sessiz alırsak ses kayıtlarına yansıyor. Açık olan var mı? Ses kaydını şu an durdurdum. O melekler Lut'un kavmine geliyorlar. Hazreti Lut'la görüşüyorlar. Hazreti Lut onları korkarak içeri alıyor. Çünkü çok güzel suretteler. Hanımı Lut, Lut'un hanımı ise bir rivayete göre önceden beri inançsız, bir rivayete göre de sonradan hemen ispiyonluyor kavmine. İşte böyle böyle birileri geldi ki hiç böyle birini görmediniz diye ve o kavmide toplanarak geliyorlar. Geldiklerinde ne oluyor? Hazreti Lut onları saklıyor, içeri almıyor, mücadele ediyor onlarla. Kavmi de biz seni men etmedik mi bu fiilden? Neden saklıyorsun? Onları bize ver diyor. Sen de karışma diyor. Hazreti Lut diyor ki yani işte kızlarım var onlarla evlenin. Neden böyle bir sapıklık içindesiniz diyorlar. Sen bizi bilmiyor musun diyorlar. Artık zorluyorlar. Zorlayınca da o iki melek kendi kimliklerini açıklıyor. Sen geri dur diyor. Ve Cebrail aleyhisselam olarak rivayet edilen melek bir kanat darbesiyle gelenlerin gözlerini silmek örediyor bir izniyle. Onlar bunu bir sihir faaliyeti olarak yorumluyorlar ve gidiyorlar. Melekler diyor ki endişelenme, sabah işrak vaktinde bunların başlarına azap gelecek. Sen geceliğin ehlinle beraber, burada da ehli diyor ya, ehlinle beraber yola çık. Fakat diyor hanımın onlardan olacak, haber olarak veriyor. Aslında hanımı da onlarla beraber yola çıkıyor. Fakat melekler diyor ki kimse arkasına bakmasın, dönmesin. Hakikaten geceliğin yola çıkıyor. Hazreti Lut ve ona inananlar ehli. Acuz denilen, bu ayette de acuz denilen eşi, hanımı onunla beraber gidiyor. Fakat geri dönüyor. Geri dönmesiyle beraber kavmine isabet eden ona da isabet ediyor. Kavmine ne isabet ediyor? Burada ayette diyor, biz onu helak ettik diyor. Demmerna ve ahirin diyor. Demmerna fiili diğer ayetlerde şöyle açıklanıyor. Bir taştan yağmur ve taşı toprağın altına üstüne getirmekle ilgili. Başka ayetler de var. Hani uzun sürmesin diye şu ayette şu ayette demiyorum. Meraklısı bakar. Onu onunla helak ediyor. Bakın iki helak var. Üç helak var. Birincisi altını üstüne getirilmesi. Üçü sayha. Çok kuvvetli bir ses. Dördüncüsü de taş yağmuru. Taş yağmuru çok ilginç. Ayette ne olarak geçiyor biliyor musunuz? Fil suresinde geçen var ya. Evet, sicil. Evet. Aynı ifade orada geçiyor. Ne? Termihim bir hicaretin min sicil var. Bir hicaretin min sicil ifadesi aynen diğer ayetlerde de geçiyor. Sadece Fil suresinde geçen Ebrehe'nin ordusuna atılanı ebabil kuşları atıyor. Şeyde ise, o ayette ise şeyden bahsedilmiyor. Yani sadece taştan bahsediliyor. İlave bir ifade var. Mühürlenmiş diyor. Mühürlenmişten neyi anlıyorsunuz?
İsabet edeceği yer belirlenmiş.
Yani kişi. Hani bugün şey var. Savaşlarda savaş pilotları görmüşsünüzdür. Mermilerin üzerine isim yazıyorlar ya, şey yapıyorlar. O isim kişilere, yani bu ona isabet edecek şeklinde mühürlenmiş. Şeklinde Rabbimin teknolojisi. Bugün bile bir lazer teknolojisiyle biz neler yapılabildiğini, adrese teslim yapılabildiğini biliyoruz. Allah'ın teknolojisiyle neler olmaz. Hatta şeyde hicretten 300 sene kadar sonra, burada dipnot var. Bir İslam alimi şeyden bahsediyor. O bölgeden geçerken o taşları gördüğünü söylüyor. Yani böyle yuvarlak taşları, üzerinde mühürler var diyor. Bu tarih kitaplarına geçmiş. Tabii şu an yoktur. 300 yani hicretten 300 yıl kadar. Evet, 900'lü yıllar oluyor. O yıllarda onu gördüğünü söylüyor. Demek ki aynı şekilde şey yapıldıklarına göre, helak edildiklerine göre Kabe'ye şeye, Ebrehe'nin ordusunun yaptığı mentalitesel hata ile onun yaptığı mentalitel hata aynı. Hatırlıyor musunuz? Onu şeyde Yasin suresindeki sizin uğurluğunuz, sizin uğursuzluğunuz sizedir diye bir ayet vardı. Hatırlıyor musunuz? Orada kuş kelimesi geçiyor. Ta'iri kumme aküm. Orada bir geçmişti. Bir iki sene oluyor, hatırlamayabilirsiniz. Orada şöyle bir tefekkürümüz olmuştu. Yaratılışla ilgili, şimdi termihim bir hicaretimin sicilliyor ya, o taş ne? Biz topraktan yaratıldık değil mi? Orada değişik şeyler var, aşamalar var. Oradaki kişi yaratılış fıtratına düşünmeyerek, aykırı davranarak hareket ettirdiği için yaratılış fıtratıyla ilgili bir maddeyle cezalandırılıyor, helak ediliyor. Pişmiş toprak. Aynı şekilde Lut Aleyhisselam'ın sapık kavmi de kendi fıtratına uygun davranmadığı için kendi yaratılış malzemesiyle cezalandırılıyor. O zaman hatırlarsanız şunu demiştik. Cezanın mukabili yapılan işin misliyledir. Onun cinsindendir. Allah-u Teala'nın cezalandırışı bile öyledir. Bir ilme göredir. Bu şekilde bir şey. Aynı zamanda sayha var. Aynı zamanda da yerle bir ettik diyor. Demmerna diyor ya burada. Bu bakın 136. ayette var. Sümme demmerna el ahirin diyor. Demmera Türkçe'de bu kullanıyormuş. Tedmir etmek demekmiş. Tedmir etmek. Duydunuz mu bilmiyorum. Tedmir etmek, yerle bir etmek, altını üstüne getirmek, helak etmek manalarına geliyormuş burada. İşte bunu niye anlatıyorum? Hazreti Lut'un karısı da dönüp arkasına baktığı zaman meleklerin tavsiyesine uymayarak, tabii onlar ilmi ilahiyle biliyorlar helak edileceğini, ama o da kendisi de kavmiyle beraber gidiyor, arkasına bakıyor. Burada ne mesajı var? İlahi hükümlere şeksiz, şüphesiz, acaba nedir demek, önce bir uyacaksın. Sonra hikmetini düşüneceksin. Bak, hikmeti düşünülmesin demiyorum. Ama önce şeksiz, şüphesiz, Allah böyle emrettiyse yapacağım. Bir yap, ondan sonra bunun hikmetini araştır. Bak, sorgula demiyorum. Sorgulamakta ciddi bir maraz var. Ama mesela Peygamber Efendimiz şunu yaptı. Yap, ama hikmeti ne olabilirdi? Biz bilmiyoruz. Yani şu anki ilmimizde bilemeyebiliriz, ama muhakkak onun bir şeyi vardı. İşte o emre tabi, peygamberlere tabi olun var ya, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edinin işte iç kısmında, iman kısmında eksiklik olduğu için bakıyor. Ama diğer kavmi iman etmiş, mümin ehli diyor işte buna. Ehli derken de şunu açıklamak istiyorum. Ehil sadece akraba değildir. Yani kan bağı işlere. Mesela ehli ne deniyor? O surede ismi geçiyor. Kehf suresinde var ya, ehli kehf. Yani ashab-ı kehf, ehli kehf. Yani ashab, ehil kelimeleri sadece şeyle kullanıldığı gibi, kan bağı aile olarak kullanıldığı gibi, aynı frekansta, aynı düşünce sistemlerdeki kişiler olarak da öyle. Mesela Ehli Beyt, Peygamber Efendimiz'in şeyi. Selman, Hazreti Selman Ehli Beyt'ten sayılmış. Hadis var biliyorsunuz. Selman şeyi değildi. Kan bağı yoktu. Yine de ehilden sayılıyor. İşte ehli derken hem ailesi, iman etmiş ailesi, hem de ona tabi olan kimseler. Biraz ayetler, yani bu hikayeyi anlattıktan sonra, kıssayı anlattıktan sonra devam edelim. Ve inne ledûden leminel murselin, geçen hafta açıklamıştık 130. ayette. İnne ile başlıyorsa bir cümle ne anlama geliyordu? Tekit. Dikkat edin. Yani burada bir şey var. Bir de ikinci manası şuydu. İnne şüphesiz anlamına geliyordu. Türkçe'de olmayan bir şey. Bir şey inne ile başlıyorsa karşındaki muhatabın kafasındaki tereddütleri, soru işaretlerini tekitle gidermek manasına geliyormuş. Bizde yok. Bir Arap bunu kullandığı zaman karşı tarafta bir şüphe hissediyor. Ya şüpheniz olmasın, Lut da mürsellerden de gibi bir tekit var. Bir tekit daha var orada. Tekit anlaşılıyor değil mi, tekit ifadesi? Yani manayı kuvvetlendirme anlamında tekit. Le, oradaki le de tekit, kesin kez anlamına geliyor. Minel murseliğin, mürsellerden de. Mürsel ne demek? Peygamber, kelime anlamıyla gönderilmiş anlamına geliyor. Ersel'e göndermek, mürsel de gönderilen anlamında. Üç, geçen hafta söylemiştik, üç ifade vardı. Bizim peygamber olarak Türkçe'de kullandığımız, aslı Farsçadan geçen bir kelime var. Ama bu Kur'an literatüründe üç kelime. Neydi? Nebi, Resul ve Mürsel. Tekil ifadeleriyle. Mürselin onun çoğulu. Mürsel, tekili, müfredi yani. Mürseliğin de onun çoğulu anlamında. Resul ile Mürsel hemen hemen aynı anlamda. Neden bazı yerde Resul geçiyor, neden bazı yerde Mürsel geçiyor? Mürsel'de daha kuvvetli bir gönderilme ifadesi var. Yani Ersel'e biz gönderdik. Var ya ayet-i kerimede, Bismillah. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Ersele. Türkçe'de kullanıyor bu. İrsaliye var ya, irsal etmek. İrsaliye de bu. Bir yere gönderiyorsun. Gönderdiğin için de irsaliye faturası veriliyor bunda. Kelimenin kökeni resele. Arapça bilenler için söylüyorum. Ağır ağır gitmek manasındaymış. Yavaş yavaş bir şeyde yol almak manasında. Risalet de o gidilen yolda verilen, tebliğ edilen görev. Mesela bu Mesaj filmi vardı hatırlıyorsunuz. Çağrı filmi. O Çağrı filminin Arapça şeyi Risalet. Türkçe'ye mektup olarak da geçebilir ama mektup ne? Bir Resul'e verilen, ifa etmesi beklenilen görev. Allah tarafından gönderiliyor. Allah'ın mektubunu taşıyor bir anlamda. İşte Lut da mürsellerdendir ifadesi var. Şunu da söyleyeyim. Bu ifade Yasin suresindeki ifadeye çok benziyor. Bismillah. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin. Orada ke zamiri geçiyordu. Geçen hafta söylemiştik. İsim olarak geçmiyor Peygamber Efendimiz ismi ama burada Lut olarak. Aşağıda da Yunus Peygamber Hazreti Yunus'un da ismi aleni olarak geçiyor. Hani harflerin sırları ile ilgili size bir şey söyleyeceğim demiştim. Araya da onu sıkıştırayım. Geçen haftanın sonunu öyle bitirmişiz işte reklamlardan sonra gibi. Haftayı anlatacağız. Onu da şey yapayım. İnneke le minel mürselin. Bunu açıklarken inneke şüphesiz sen lam. Orada durduğumuzda lam var. Lamsın gibi de sırrani bir manası varmış onun. Lam ne? Elif, lam, mim hatırlıyorsunuz. Bakara suresinde. Harfi hurufu mukatta. Mukatta kesik harfler, kırık harfler anlamına geliyor. Burada bir şifreleme var. Allahu Teala Kur'an'ı şifrelemiş. Şuna karşıyım. Bazı metinlerde şöyle diyorlar. Bu Allah'ın kullandığı bir kelimedir. Biz onun şeyine vakıf olamayız. Dolayısıyla biz anlayamayız. Hayır, sen anlayamıyorsun. Anlaşılmaz olsaydı Allahu Teala onu Kur'an'ına koymazdı. Bu müttekiler için bir hidayet diyor. Yani biz henüz o seviyeye gelmedik ya da bunu bilen alimler var. Rasihune fil ilm diyor ya, onlar var, sen onlardan değilsin. Bunun manası bilinemez demek murad-ı ilahiyeye aykırı. Çünkü Kur'an yaşanmak için gönderildi, anlaşılması için gönderildi. Her şeyini anlayamazsın tabii ki ama anlaşılmaz demek bilmiyorum çok şeye uymuyor. Çünkü hüden lil muttakin diyor. Muttakiler için bir hidayettir. Oradan evvel hurufu mukatta'a geliyor. Demek ki bunun anlaşılabilirliği var. Mesela burada bunlar sır değil aslında. Sır gibi de Bediüzzaman Hazretleri bunu kitabında yazmış. Elif'in ne manaya geldi? Lam'ın ne manaya geldi? Mim'in ne manaya geldi? Yazmış. Benden onlardan söylüyorum. Elif Allah'ın zatını anlatıyor. Lam işte bu elçiliği, aracılığı anlatıyor. Mim de müminleri anlatıyor. Bunu zaten birçok ses kaydında daha evvel söylemiştik. Yani Allah sistemi ve elçileri vasıtasıyla müminlere bu Kur'an'ı göndermiştir. Buradaki lam elçiliği anlatıyor. Elçilik Türkçe kullanıyorum. Yani resullüğü anlatıyor, mürselliği. Resul olarak Kur'an-ı Kerim'de neler geçiyor? Bir peygamberler geçiyor. İkincisi melekler geçiyor. Cebrail Aleyhisselam'a da işte bu geçiyor ya, bize elçilerimiz gelmişti diyor. Hazreti Lut'a ve Hazreti İbrahim'e gelenler elçiler diyor. Elçi melek. Demek ki onlar için de kullanılan bir şey. Dolayısıyla lam orada bir elçiliği yani resullüğü temsil ediyor. Yani Elif şeyde inneke lam minel mürselin derken de sen şüphesiz lamsın minel mürselin. Peygamberlerden bir lamsın. Dolayısıyla ki oradaki lamın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e işaret ettiğini söylemiştik. Bunu da nereden şey yapmıştık? Benim ile Allah arasında öyle bir anımız olur ki, bir yakınlığımız olur ki oraya ne bir mukarreb melek ne de bir nebi mürsel araya giremez, yaklaşamaz şeklinde. Bunun şematik görüntüsü ne? İfadesel. Allah ile haşa benim arama hiçbir şey giremez anlamında. Bunu da Allah kelimesinin lafz-ı celal var ya, düşünün elif, lam, lam, he. İlk lamının Peygamber Efendimizin elçiliğini, risaletini temsil ettiği söyleniyor. Çünkü benim ile Allah arasına ne bir mukarreb melek ne de bir nebi bursel girebilir. Şimdi ikinci lam ne? İkinci lamda sistemde Peygamber Efendimiz'den sonra olan resuller, elçilikler. Yani diğer peygamberler
ve diğer melekler. Nereden şey yapıyoruz bunu da bakın. İnne Luten lam var yine aynı ifadesi. Minel Murseliyin. Yine Mursellerden de. İki tane lam var ama bir tane lam tahsis hususen Peygamber Efendimiz'e kasıt. Diğer lamın ise diğer Resul ve elçiler olduğunu söyleniyor. Bu da harflerin sırlarıyla ilgili bir şey. Geçen hafta reklam olarak şey yapmıştım. Onu da burada ifade edeyim dedim. Evet. Devam edelim. İz, hatırla 134. ayet. İz, neceynâhu ve ehlehu ecma'in. İz, zamanla ilgili bir şey. Hatırla ki, hani bir zamanlar. O vakit ki. Neceynâhu. Neceya kurtarma demek. Hani fırkayı Naciye var ya, kurtulan fırka. Hani ümmetim 70 bin fırkaya ayrılacaklardı, ondan birisi kurtulacaktır. Oradaki işte Necebi. Neceyda biz kurtardık. Hatırla. Neceyna hu. Onu kurtardık. Hu burada kime gidiyor? Lut aleyhisselam'a. Biz onu kurtardık ya da kurtarmıştık. Bitmiyor. Ve ehlehu. Ve onun da ehlini kurtarmıştık. Ecma'in. Ecma'in ne demek? Türkçe'de kullanıyoruz değil mi? Dua ediyoruz. Hani bir şey yapıyoruz. Ecma'in. Cumamız mübarek olsun. Ecma'in. Hepimizin şeyinde. Bu ecma'in ifadesi Arapça'da tekittir. Hatırlarsanız bir lafzi tekit vardı. Bir de manevi tekit vardı. Ecma'in de tekit. Ama nasıl tekit? Manevi tekit. Küllühü gibi, ecma'in gibi ifadeler tekit oluyor. Yani manayı kuvvetlendiriyor. Ne diyor? Evet, hepsini kurtardık. Ama ehlini. Yani ehlinden, o helaktan zarar gören kimse olmadı. Hiç kimse mi olmadı? Yani bütün ehlimi kurtuldu. Hayır, 135 anlatıyor. İlla istisnadır. İlla ki acuzen fil gabirin. Acuzen fil gabirin. Ne diyor burada? Ancak koca karı azaba uğrayanlar arasındaydı. Bu Türkçe'ye göre olmuş. İlla istisna. Ancak şu kurtulamadı. Kim o? Acuz. Diğer şeylerde, meallerde diyor ki imraatuhu. Hanımı diyor. Karısı. Burada da ne diyor? Acuz diyor. Acuz ne demek? Yaşlanmış değil mi? Türkçe'de nerede var? Bir yerde kullanılıyor. Darül acize. O darül acizedeki ifade çoğul. Yani acizler diyarı, acizler yurdu demek. Bunun müfredi acuz. Acuzun da kökü ne? Yani
aciz.
Yani yaşlı kimselere acuz denmesinin sebebi onların birçok işlerinden aciz durumda olmaları demek. Burada kullanılması da ilginç değil mi? Başka yerlerde imraatuhu ama burada acuz demesi de büyük bir ihtimalle onun acizliğiyle ilgili bir vurgu var. Neye acizliği olabilir? İman acizliği. Peygambere tabiyetinin acizliği. Ya peygambere diyorum ama peygamber dediğimiz kocası. Yani aynı evde yaşıyor, şeyliğinden, çocukluğundan, şey, gençliğinden beri beraber onu büyütmüş, bütün vahiylere şahit. Yani bazen öyle oluyor. En yakınındaki en uzak oluyor.
Kadın olduğu için olabilir mi? Nasıl olsa Adem Aleyhisselam'ın erkeğinden yapılmış.
Dur, yorum yok. Sadece şu yorumu yapabiliriz. Yine bu ayette geçtiği için diyorum bunu. İkisinin hanımı da öyleydi diyor ayette. Kim o ikisi? Nuh. Hazreti Nuh ve Hazreti Lut. İkisinin de hanımı kendisine iman etmiyor. Aynı şeyler ifadeler onda geçiyor. Biz ehlini kurtardık diyor Nuh'un. Hanımı bir de ne var? Kim şey olmuyor? Oğlu. Oğlu yani en yakınındakiler bile şey oluyor. Bir de espride şöyle bir şey var onun hakkında. Nuh Aleyhisselam da ismi üç harfli. Lut Aleyhisselam'ın da ismi üç harfli. Demek ki ismi üç harfli olanlar şey oluyor. Hanımlarından demek ki bir bu konuda muzdarip olabiliyorlar. Benim ismim sekiz harfli. Ben yırtıyorum. Şaka, gerçek olmadığı espri de şaka olmadığı şuradan belli. Üç harfli bir şey var, kişi var. Ali, Hazreti Ali. E hanımı? Hazreti Fatıma yani. Var mı onun şeyinde, seviyesinde yani? Yani bu. Evet, Hazreti İsa girmiyor mu kategoriye? Hanımı yok. Yani %90 ihtimal yok. Bir rivayet var sadece evlendiğiyle ilgili. Yani Hristiyanlar da bu konuda tereddüt ediyor. Hristiyanlar onu evli kabul etmemeyi tercih ediyorlar. Neden? Tanrı evlenmez. Yani onlara göre ilah ya, haşa. Yani teslis inancına göre oğul, baba, oğul ve kutsal ruh var. Baba dedikleri Allah, baba diyorlar. Bir kere o bile yanlış. Oğlu, haşa, Hazreti İsa'yı Tanrı'nın oğlu olarak kabul ediyorlar. Kutsal ruhu biliyor musunuz?
Cebrail.
Cebrail aleyhisselama da kutsal ruh diyorlar. O da büyük ihtimalle Hazreti Meryem'le olan şeyinden olabilir. Allahu alem. O kitaplarda pek geçmiyor. Araştırdım. Onunla ilgili bilgiler biraz kısıtlı. Bir parantez olarak söyleyeyim. Bir tarikat var Hristiyanlık'ta. Sion tarikatı. O Hazreti İsa'nın evlendiği, hani Maria Magdalena var ya, onunla evlendiği, hatta çocuğu olduğu, fakat onu Tanrı kabul edenlerin bu iş, yani Tanrılığına perde getireceği için bu işi sakladığıyla ilgili bir şey var. Yani neye benziyorlar? İslamiyet'teki Şia'ya benziyorlar. Ama onların aşırılarına benziyorlar. O tarikatta neyi hedef almış? Onun yani Hazreti İsa'nın ehli beyti diyeyim, ehli beytini, ondan gelen soyunu koruma görevini almış. Ama zaman içerisinde bankerlik, faiz müesseseleri, tapınak şövalyeleriyle beraber gizli bir örgüt olmuş ve bayağı da ciddi bir örgüt bu. Şeyle Leonardo da Vinci, şey neydi o fizikçi, Newton, onun olduğu çok ciddi bir örgütlenme. Fakat Katolik kilisesiyle Vatikan'la inanılmaz bir mücadeleleri var. Neden? Bütün Vatikan'ın tezleri çürüyecek o zaman. Yani Siyon tarikatının teorisi doğrudur demiyorum. Bana göre evlenmemişler. Fakat kendi aralarında böyle bir şey var. Hani Hazreti İsa dediniz ya, onunla ilgili bir şey olacak. Da Vinci'nin Şifresi diye bir kitap var Dan Brown'un. Dünyada satış rekorları kırdı. Okumanızı tavsiye ederim. İçindekilerin hepsi hakikat değil. Fakat çok ilginç ipuçları veriyor onunla ilgili. İznik Konseyi ile ilgili bilgileri var. Bugünkü Hristiyanlığın nasıl böyle bir şirk müessesesi olduğunu, din diyemeyeceğim ona, dinden çıktı, ile ilgili orada bilgiler var. Konumuz o değil. Ama ara bilgileri de bu şeyimizde veriyoruz. İşte acuzen fil gabirin. İlla acuzen fil gabirin. Gabirin kökü ne biliyor musunuz? Gabirin burada ne olarak geçiyor? Azaba uğrayanlar arasında kaldı. Diğer meallerde geridekiler arasında diyor gabirine. Bunun kökü gabere. Gabere toz demek. Şimdi geride kalanlar toz. Ne oldu? Birleştiği yer neresi?
Toprakla vurdu.
Güzel. Toprakla Türkçe'de vurdu. Bir deyim var.
Amir.
Toprakla ne oldu?
O da var da farklı. Toz duman olmak, tozu yutmak. Buradan geliyor. Yani geride kalıyor ya, toz duman içinde kalıyorlar. Geride kalanlara da o yüzden Arapçada gabirin dediğinde geride kalmış. Yani fil ahirin gibi. Gabirin manası ahirin gibi de kalanlardan şeklinde olmuş. Yüzü gözü tozlanmışa da böyle bir ifadeler kullanılıyor. Şeyi hatırlayın. Allah korusun, o Marmara depremini hatırlayın. O depremden kurtulanların yüzlerini gördünüz mü? Yani resmen tozlanmış bir şekildeydi. Kur'an'da da birkaç yerde de böyle yüzlerinin tozlu olduğuyla ilgili böyle bir sahneler var. Rabbim işte böyle hani köklerini bilirsek Arapça kelimelerin, Kur'an böyle çok keyifli oluyor anlaması. Yoksa geride kalanlardan oldu deyince olmuyor. Yani ahirin de diyebilirdi orada ama gabirin deyince o hali bir resmediliyor. Yani geride toz duman içerisinde kaldı. Yani hayatı mahvoldu. Çok kötü bir şekilde kaldı. O kalanların da gabirin işte o. Yani bir kalanların hepsine gabirin. Toz duman içinde kaldılar. Tozu yuttular şeklinde bir açıklaması var. Devam edelim. 136'da sümme demmernel ahirin. İşte diyor sonra diğerlerini de helak ettik. Yani bu ahirinle gabirin aynı manada. Ahir ötesi manasına da geliyor, sonrası manasına da geliyor. Zamansal olduğunda sonrası oluyor. Kıyamet o zaman, kıyametten sonrasında ne deniliyor? Ahiret. Yani bu yaşadığımız sürecin sonu ahir, sonrası anlamında. Bir ikinci sure üfürüldükten sonrası da ahiret. Bu kelime de o. Mekansal olduğunda da öte anlamına geliyor. Mesela uhra deniyor Arapçada. Ahir deniyor. Yani bundan gayrısı. Ana grup var. Hazreti Lut'un grubu. Bunun dışındakiler olanlara ötesi, bunun dışındakiler diyor. Allah öteliyor yani. Diğerleri yani. Sümme demmernel el ahire. Yani bizim asıl bir grubumuz var. Bir de diğerleri var. Hani Türkçe'de ötekileştirmek denilen bir ifade var ya. Bunun Kur'an'daki karşılığı diyebiliriz buna. 137'ye geçelim. Ve inneküm letemurrune aleyhim musbihin. Ve inneküm bak burada yine inne gelmiş. Şüphesiz siz letemurrune merre yemurru murran. Yani uğramak, geçip gitmek manasına geliyor. Sizler temurune geçip gidiyorsunuz, uğruyorsunuz aleyhim onların üzerine musbihin burada hal olarak geçmiş sabahleyin. Bunun kökü sabaha. Musbih ismi fail sabahlayan anlamında aslında. Yani siz sabahladığınız halde sabahlarken ama bu Kur'an'da kullanırken sabah yani Türkçe'de kullandığımız sabah anlamına geliyor. Sabahleyin o makamdan geçiyorsunuz. Bunu kime diyor?
Bizlere.
Küm dediği için sizler diyor. Bak o diye anlatıyor. Üçüncü şahsı kullanıyor. Ondan sonra küm diye geçiyor. Yani bize hitap ediyor. Ama Kur'an'ın ilk muhatabı kimler? Peygamber Efendimiz ve sahabe efendilerimiz. İlk birinci kalemde sahabi efendilerimize yani Mekke devrinde o zamanki yaşayanlar, Mekke Medine devri, Risaletin ilk devirleri diyebiliriz. Orada yaşayanlar diyor. Siz uğruyorsunuz onların mekanlarından sabahleyin. Devam edelim. Oraya açıklayacağım. Yarım kalmasın. Orada çünkü bak la durağı var gördünüz mü? Musbihinden sonra la işareti var orada. La ne demek? Burada durma anlam devam ediyor demek. Ve bil leyli ve geceliğinde. Yani gündüzleyin ve geceliğinde onların üzerinden geçip gidiyorsunuz. Onlara uğruyorsunuz. Yani o mekanlardan geçiyorsunuz. Burada müthiş bir ifade. Efela ta'kulun. Akıl etmez misiniz? Akıl etmiyor musunuz? Hala akıl etmeyecek misiniz? Şeklinde de hem bir tenbih, hem bir uyarı, hem de bir sitem var. Burada şunlar dikkatimi çekti bu ayette. İnne kümlediğinde inne şüphesiz. Allah bir tekit var orada. Siz uğruyorsunuz diyor. Ya elbette uğruyorsunuz. Uğramak ne demek biliyor musunuz? Temurru yani bir yere gitmek için hedef değil. Bir yerden bir yere geçiyorsunuz, geçerken uğruyorsunuz. Şimdi bu şeyde eskiden Şam ticareti yapılıyor biliyorsunuz. Şimdi Mekke'yi düşünün. Şam neresi? Yukarısı. Aklınızda olsun Şam Suriye'nin başkenti değil. Suriye'nin başkenti neresi? Halep de değil, Dimeşk. Fakat bizde Türkçe'de o Şam olarak geçiyor. Şam şeyin Gaziantep alt taraflar var ya onunla beraber Filistin'de olan bir bölgenin coğrafyanın ismi. Yani bugün savaşların döndüğü olan var ya Şam o. Dimeşk değil. Dimeşk yani Dimeşk olarak bizim bildiğimiz Şam bir vilayetin ismi. Ama hayır, bölgenin ismi Şam'mış. Şam da şimal kelimesiyle alakalı. Şimal de Arapça'da kuzey demek. Yani şeyi düşünün, bölgeyi düşünün, Hicaz bölgesini. Onun kuzey tarafı Şam. O bölgeye işaret ediliyor yani. Şam denilen orada. Şam ticaret yolundaymış. Sabah akşam oraya uğruyorsunuz diyor. Ha şunu diyeyim, kelime kelime de inneküm le temurune uğruyorsunuz aleyhim. Aleyhim ne demek? Onların üzerine. Bak him de diyebilirdi onlara. Pardon, hüm de diyebilirdi. Neden alayı kullandı üzerinde? Yere geçirildi ya. Alt üst edildi ya. Yani onlar altta. Siz onların üzerinden geçiyorsunuz diyor. Bir de şeyde var bu ifade. Sayfa 265 Hicr suresi 71. ayet diyor ki Lut dedi ki işte bunlar kızlarım, onları nikahlayın, eğer meşru bir iş yapacaksanız senin ömrüne yemin ederim ki onlar şefet sarhoşluğu içinde bocalayıp duruyorlardı, nihayet onları şafak vakti, şafak vakti değil de müşrikin işrak vakti, yani işrak vaktinde olmuş bu olay. Böylece onların üstlerine, altlarına geçildik. Ve üzerlerine işte bu siccilden yapılmış, pişirilmiş taşlar yağdırdık. Hani söyle dedim ya. Ve emterna aleyhim. Matar, ya Arapçada yağmur demek. Emtera, fırlattık yani. Hani yağmur da yukarıdan aşağı iniyor ya rahmet şeklinde. Ama bunun şey olduğu zaman matara, emtera. Yani yukarıdan aşağı fırlatarak emterna, yani yağmur gibi indirdik. Emterne aleyhim, onların üzerine hıcaraten, taş yani, ama nasıl taş? Min siccil. Siccil, leyle. Lamla yani. Siccil. İşte Fil surede, sureyi Fil'deki buradaki ifade bundu. 75'te diyor ki gerçekten bunda hükmü ilahiyi dikkatle izleyenler için ayetler vardır. Gerçekten onların helak oldukları yerler yol üstünde durmakta. İşte bu ayette biliyor. Hani uğruyorsunuz diyor ya bu şekilde. Ve inneha lebisebilin, sebil yol demek biliyorsunuz. Mukayim. Mukim de ikamet etmek var ya. İkamet edilen, yani sizin bulunduğunuz, kıyamda durduğunuz yerde. Yani yol üstünde belirli bir yerde. Siz bunları ne yapıyorsunuz diyor. Görüyorsunuz diyor. Şimdi ticaret yapıyorlar ya. Oradan geçiyorlar. Farkındalar ya da değiller. Oradan geçiyorsunuz. Farkında olsanız da olmasanız da. Şimdi onların bir kısmı farkında mıydı? Değildi. Yani o tarihsel bilgi belki o kadar net değildi. Biz bugün biliyor muyuz? Biliyoruz. Biz bugün Lut Gölü denilen yerin, o Lut kavminin helak edildiği alan olduğunu biliyoruz. Coğrafi kazılar, bunlar gösteriyor. Hatta bir YouTube'da bir şey izledim, ne kadar bilmiyorum. Talha Uğurluyel tahmin ediyorum göstermişti. Belki onunla ilgili bakarsanız. Orada böyle insan şeklinde taşlar var. Yani orada nasıl bir helak olmuşsa, hatta oradaki yöredeki turistler, onlardan birisini Lut'un hanımı, o acuz diyor ya, o olduğunu gösteriyorlar. Yani taş gibi bir yapısı var. Allahu alem, olur mu da ya, olmaz. O şeklinde biliniyor. Lut Gölü. Dedi, arkadaş dedi ya, çok pis bir şeyde, kokuda olduğunu söylüyor. Hiçbir balığın yaşamadığı yer ve ilginç bir özelliği var. Şeyin deniz seviyesinden yaklaşık 400 metre, yani 395 metre aşağıdaymış. Şunu da söyleyeyim. Ezan okunuyor, hemen bakalım. Rum suresinin ilk ayetlerine bakalım. Sayfa 403. Rum suresi 3. ayet. Fi ednel el ardı. Edna el ardı. Burada ne diyor biliyor musunuz? Savaştıkları yerin en yakınında. Rum suresi şeyi anlatıyor. İranlılar, yani Persliler ile Sasaniler ile Bizans İmparatorluğu, yani Rumların savaşını anlatıyor. Bir savaş olacaktır diyor ve mekanını da söylüyor. Diyor ki En yakın yerde. Burada etnel ard var ya, en yakın anlamına geldiği gibi en aşağı anlamına da geliyor. Edna aynı zamanda Arapça bilenler biliyor, en aşağı. Hatta dünya kelimesi de buradan gelir. Yani en aşağı yer. Yani biz bunu Lut Gölü'nü söyledim ya, deniz seviyesinden en aşağıdaki yaşanılan yer anlamında. Aynı zamanda bu hakaret içeren bir laf. Yani demek ki Lut kavminin yaptığı o kadar aşağılık bir davranışmış ki Allah-u Teala onu üç şekilde, hem sayha, hem altını üstüne getirme, hem de taş yağdırmayla öyle bir imha etmiş ki o yer şu an coğrafik olarak yaşanılan yerin alt seviyesinde. Yani yerin dibine geçirme ifadesi var ya, o şekilde. İşte diyor ki ayet-i kerimede, siz sabah akşam orada onların üzerlerinden geçiyorsunuz. Neyi anlatıyor biz burada? Siz onların hikayesini durdunuz, duydunuz. Bir helak ettiğimizi de duydunuz. Hatta onların mekanlarından geçiyorsunuz. Hala akıl etmiyor musunuz derken de neyi kastediyor? Lut kavminin hikayesi başta olmak üzere. Lut kavminin başta olmak üzere bütün helakla ilgili siz bir yaşadığınız alanda bir emare gördüğünüz zaman aklınızı çalıştırın. Ben Ege bölgesi, Egeliyim. Bizim orada Afrodisyas denilen bir yer var. Müthiş bir kent ama antik bir kent. Fakat kaç kez, 7 kez yıkılmış, yeniden yapılmış. Biz orayı hep turistik manayla geçiyorduk. Eşim orada dedi ki ya benim burada ruhum kararıyor dedi. Düşündüm niye? Şimdi orası putperestlerin mekanı. İşte Apollo tapınağı var, bilmem ne var. Hak dinde o zamanlar Hristiyanlık. Tebliğ geliyor, inkar ediyorlar. Tebliğ geliyor, inkar ediyorlar. Nereden biliyoruz? Yasin suresindeki var ya o şey. Üç tane elçi geldi de reddettiler. Hemen hemen aynı şey orada. Allah 7 kez yerin dibine geçirmiş. Şimdi biz işte Efes'miş, bilmem neymiş, aa ne güzel yaptık diye geçiyoruz. Ama Allah-u Teala neyi istiyor? İbret diyor. Biz zamanında böyle yaptık. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Yani o zaman da turistik seyahatlerin Allahi bir mantıkla yapılmasının gerekliliği ortaya çıkıyor. Tabii birçok akıl gerektirecek, çalıştırılması gereken yerler var. Bununla ilgili şeyler var. Ezan okundu. Allah-u Teala bize bu gibi peygamber kıssalarından dersler, ibretler alıp yaşantımıza geçirmeyi, Allah-u Teala'ya layıkıyla kul, peygamberine layıkıyla ümmet olmayı nasip etsin inşallah. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirüke ve etubilek. El Fatiha.